Ayrım 22.
Pantelimon hemen kendine geldi. Sopaların yaşlı gövdesinden uzaklaşmakta olduğunu sezer gibi oldu. Buraya baksana sen. İnsan kendinden utanır yahu, dedi yüzbaşı keskin gözlerini Pantelimon'un sıska yüzünden çevirmeden. Bunun üzerine ihtiyar bütün askerlik kurallarını bir yana bıraktı, sol elini göğsünün üstüne bastırıp ağlamaklı bir sesle konuşmaya başladı. Kumandanım, yüzbaşım, izin verin de ömrümün sonuna dek sağlığınıza duacı olayım. Kırbaçlatmayın beni. İki evlenmiş oğlum vardı, yaşlısını kızıllar öldürdü. Torunlarım var. Benim gibi bir ayağı çukurda bir adamı kırbaçlatacaksınız da ne olacak sanki? Yaşlılar da gençler de hepiniz öğreneceksiniz görevinizin ne olduğunu. Birliğinden kaçtın diye sana bir de haç mı verilecekti sandın? Tek kollu teğmen araya girip ihtiyarın sözünü kesti. Ağzının köşeleri asabi asabi oynuyordu. Haçı ne yapayım ben? Beni alayıma geri gönderin. Namusum hakkı için iyi dövüşeceğim. Valla ben de bilmiyorum nasıl oldu da kaçtım. Mendebur şeytan aklımı çelmiş olmalı. Pantelimon harmanlanmamış ekinden, topallığından, ihmale uğrayan çiftlikten filan söz açıp mırıldanmaya devam etti. Yüzbaşı elinin bir hareketiyle susturdu onu. Teğmen'in kulağına eğilip bir şey fısıldadı. Teğmen başını salladı. Yüzbaşı Pantelimon'a döndü. Pekala, bütün söyleyeceğini söyledin mi? Oğlunu tanırım. Senin gibi bir babası olduğuna şaştım da kaldım. Ne zaman kaçtın birliğinden? Peki ister misin Kızıllar köyünü ele geçirsinler, derini yüzsünler senin? Genç kazaklara böyle mi örnek olacaksın? Kanuna göre seni mahkum edip kırbaçlatmamız gerek ama oğlunun subay rütbesine saygımızdan seni bu seferlik bağışlıyoruz. Assubay mıydın sen? Evet kumandanım. Rütben nedir? Onbaşıydım kumandanım. Rütben tenzil edildi. Yüzbaşı sesini yükseltip kaba kaba emretti. Derhal alayına gideceksin. Harp divanı tarafından onbaşı rütbesinden tenzil edildiğini bölük kumandanına bildireceksin. Eski savaşlarda nişan almış mıydın? Hadi bas. Pantelimon sevinçten uçuyordu. Kilisenin önünde haç çıkardı, tepelerden, bayırlardan vurup doğruca evine yollandı. Eh, bu sefer daha iyi saklanırım. Kodularsa bulsunlar beni. İsterlerse üç bölük kalmık göndersinler peşimden. Çayır otu bürümüş tarlalardan topal aksak giderken böyle düşünüyordu. Bozkır'da atlarıyla gelip geçenlerin dikkatini çekmemek için şoseden gitmenin daha iyi olacağını düşündü. Yoksa kaçak olduğumu sanırlar. Askerlerle karşılaşabilirim. Onlar sorgu sual etmeden basarlar kırbacı, dedi kendi kendine yüksek sesle. Sürülü tarlalardan çıkıp sinir otu bürümüş ıssız bir patikaya daldı. Nedense artık kendini kaçak saymıyordu. Dona yaklaştıkça karşılaştığı göçücü arabaları arttı. Yine ilkbahar geri çekilişinde görülen manzaralar serildi gözünün önüne. Ev eşyasıyla yüklü arabalar, böğürüşen davar sürüleri, yürüyüşe çıkmış süvari birlikleri gibi her yönde bozkırı kaplamıştı. Koyun sürüleri orada burada havaya toz bulutları kaldırıyordu. Tekerlek gıcırtısı, at kişnemesi, insan haykırışı, sayısız toynaktan çıkan gümbürtü, koyun melemesi, çocuk ağlaması. Bozkır'ın dingin açıklığınca sürekli tedirgin edici bir gürültüdür gidiyordu. ''Nereye böyle dede? Dön geri kızıllar peşimizdeler!'' diye bağırdı başı sarılı bir kazak yanından geçen bir arabanın içinden. ''Hadi oradan, nerede kızıllar, hani?'' Pantelimon durdu, afallamıştı. ''Don'un öte yanındalar, Vyashanska'ya yaklaşıyorlar. Onlara katılmaya mı gidiyorsun?'' Nehrin kızıllarla arasında kaldığını duyunca gönlü ferahlayan Pantelimon yoluna devam etti. Akşama doğru Tatarsk'a yaklaştı. Tepeden aşağı inerken hep yanına yönüne bakınıyordu. Köyün öyle bomboş oluşuna şaştı. Sokaklarda tek bir kişi görünmüyordu. Evler, kepenkleri kapanmış, sessizdiler. Ne bir insan sesi duyuluyordu, ne bir inek böğürmesi. Ama nehrin orada bir çalışmadır gidiyordu. Pantelimon biraz daha yaklaşınca oradaki karaltıların nehirden kayıkları çekip köyün içine taşıyan silahlı kazaklar olduğunu gördü. Tatarsk'ın toptan boşaltılmış olduğunu düşündü. Etrafını kollaya kollaya kendi sokağına saptı, evine doğru yürüdü. İliniçka ile çocuklar mutfaktaydılar. ''Dedem geldi!'' Mişatka sevinçle bağırdı, kollarını ihtiyarın boynuna doladı. İliniçka sevinç gözyaşları içinde konuştu. Seni bir daha göremem diyordum. Evet Prokofievich, sen nasıl istersen ama ben artık burada kalmıyorum. Yaksınlar isterlerse her şeyi. Ben bomboş bir evi beklemem de beklemem. Hemen kimseler kalmadı köyde. Ben burada çocuklarla aptal aptal oturup duruyorum. Hemen kısrağı koş, gidelim buradan. Nereye olursa. Bıraktılar mı seni? Evet, temelli. Yakalamadıkları sürece temelli. Ama burada saklanamazsın. Bu sabah kızıllar öte yakadan ateş etmeye başlayınca öyle korkunçtu ki. Çocukları aldım, kilere indim. Ateşin ardı kesilmeden çıkmadım. Şimdi püskürtüldüler. Birkaç kazak geldi, süt istediler. Siz buradan gidin dediler. Kazaklar mı? Bizim köylüler olmasın diye sordu Panteleimon birden ilgilenip. Pencerenin pervazında yeni açılan bir kurşun deliğini yakından inceledi. Hayır, yabancı bunlar, Koper'den galiba. O halde gitmemiz lazım dedi Panteleimon, içini çekti. İkindi vakti tezek yığınının altında bir çukur kazıp içine 7 çuval buğday yuvarladı. Yine dikkatle doldurdu. Tezekleri de üstüne yığdı. Hava kararır kararmaz kısrağı arabaya koştu. İçine 2 gocuk, 1 çuval un, darı, bir de ayakları bağlı koyun attı. 2 öküzü arkaya bağladı. İliniç kale çocukları çuvalların üzerine oturtup hadi bakalım Tanrı yardımcımız olsun dedi. Avludan çıktılar. Panteleimon dizginleri yaşlı karısına verdi. Kapıları kapattı. Tepelere varıncaya kadar burnunu çekip gözyaşlarını yeniyle silerek arabanın yanında yürüdü. 23. 17 Eylül'de kumandan Şoren emrindeki 9. ordunun ileri kolları 30 kilometrelik bir yürüyüşten sonra Don kıyısına vardılar. 18 Eylül sabahı Medvetitsa ağzından Kazanskaya nahiyesine kadar bütün hat boyunca kızıl bataryaları ateşe başladı. Kısa süren bombardımanın ardından piyade sol yakadaki köylerle Bukanovskaya, Yelenskaya ve Vyashanska nahiye merkezlerini ele geçirdi. Günün sonunda sol yakanın 150 kilometreden fazla bir kısmı beyazlardan temizlenmişti. Kazak bölükleri düzeni bozmadan evvelden hazırlanan mevzilere geri çekildiler. Bütün nehri geçme araçları onların elindeydi ama Vyashanska'daki köprü az kalsın kızılların eline geçiyordu. Kazaklar çok önceden köprünün çevresine saman yığmışlar, tahtaların üzerine gaz dökmüşlerdi. Geri çekilirken yakacaklardı köprüyü. Tam yakmaya hazırlanıyorlardı, 4 nala bir haberci geldi. 37. Alay bölüklerinin Perevozny köyünden Vyashanska köprüsüne geri çekilmekte olduklarını bildirdi. En son bölükler çılgınca köprüye atılırlarken kızıl piyadeler şehre giriyorlardı. Makineli ateşine rağmen kazaklar köprüyü geçtiler ve hemen ateşe verdiler. Bu arada ondan fazla adam, bir o kadar da at öldü, yaralandı. Eylül sonuna kadar 9. Kızıl Ordu'nun 22. ve 23. tümenlerine bağlı alaylar Don'un sol yakasında zapt ettikleri köyleri ellerinde tuttular. Düşman kuvvetleri ayıran nehrin genişliği o zamanlarda 200 metreden azdı. Bazı yerlerde 70 metrenin de altına inerdi. Fakat kızıllar karşı kıyıya geçmek için pek bir gayret göstermediler. Orada burada bir iki geçitten geçmeye kalktılar ama geri püskürtüldüler. 2 hafta süreli bütün cephe kesiminde toplarla, küçük silahlarla karşılıklı ateş edildi. Hakim tepeleri ellerinde tutan kazaklar, Don'a yaklaşan noktalarda düşman birlik yığınaklarını bombardıman edip gündüzün kıyıya gelmelerine engel olabiliyorlardı. Ama bu kesimdeki kazak bölükleri en işe yaramaz askerlerden, yaşlılarla 17 ve 19 yaşları arasında delikanlılardan kurulu olduğundan kazaklar da Don'u geçip kızılları sol yakadan geri sürmeye kalkışmadılar. İlk günden sağ yakaya çekilen kazaklar o zamandan beri kızılların elindeki köylerin yakılmasını bekliyorlardı. Sol yakada tek bir duman sütunu görülmeyince şaştılar buna. Dahası geceleri karşıdan gelen köylüler Kızıl Ordu erlerinin mala mülke dokunmadıklarını, aldıkları yiyeceklerin karşılığında hatta karpuzlar için bile bol şura parası verdiklerini bildirdiler. Bu haber kazaklar arasında büyük şaşkınlık yarattı. Kızdılar da. Onlara sorarsan ayaklanmadan sonra kızıllar bütün isyancı köyleriyle nahiye merkezlerini yerle bir etmeliydiler. Geride kalan ahalinin, hiç değilse erkeklerin gözlerinin yaşına bakılmadan yeryüzünden silinmesini bekliyorlardı. Oysa şimdi gelen habere, hem de güvenilir habere bakılırsa, kızıllar kendi halinde ahaliden tek bir kişinin kılına dokunmamışlardı. Her şey intikam almak niyetinde olmadıklarını gösteriyordu. 19 Eylül gecesi Vyshanska karşısında mevzilenen Koper kazakları düşmanlarının bu garip davranışının nedenini araştırmaya karar verdiler. Davudi sesli bir kazak avcunu ağzına koyup bağırdı. "Hey kızıl karınlılar! Niçin evlerimizi yakmıyorsunuz? Yoksa kibritiniz mi yok? Gelin buraya da verelim size birkaç tane." Yine Davudi bir ses karanlığın içinden cevap verdi. "Sizi evinizde kıstırsaydık tümünüzü yakıp yıkacaktık." "Yoksul düştünüz demek ha? Ateş yakacak bir şeyiniz kalmadı demek." Kazak geri bağırdı. Sakin neşeli ses cevap verdi. "Sen gel buraya ulan beyaz piçi, götüne koru dayayalım da gör. Ömrün boyunca kaşınır durursun artık." İleri karakollar karşılıklı sövüşüp sayıştılar. Biraz sonra birkaç el ateş ettiler, sustular. Ekim başlarında Don ordusunun Kazanskaya Pavlovsk kesiminde yığılan iki kol ordudan kurulu belli başlı kuvvetleri taarruza geçtiler. 3. Don kol ordusu 8000 süngü ve 6000 palayla Pavlovsk'a yakın bir yerde Don'u geçti. 56. Kızıl Ordu tümenini geri attı. Doğuya doğru başarılı bir ileri harekata girişti. Bundan az sonra General Konovalov'un 2. kol ordusu da Don'u geçti. Bu kuvvetin büyük kısmı süvarilerden kuruluydu. Düşman mevzilerine dalıp derinlemesine birkaç ağır darbe indirebildiler. Bunun üzerine o zamana kadar yedekte tutulan 21. Kızıl Piyade tümeni harekata katıldı. 3. Don kol ordusunun ilerlemesini kısa bir süre içinde durdurmayı başardı ama her iki kol ordunun birleşik baskısı altında geri çekilmek zorunda kaldı. 14 Ekim'de yer alan çetin bir savaşta 2. kol ordu 14. Kızıl Piyade tümenini hemen hemen yok etti. Bir hafta içerisinde Kızıllar ta Vyshanska'ya kadar bütün sol kıyıdan geri atılmışlardı. Bu geniş köprü başını ellerinde tutan 2 Don kol ordusu 9. Kızıl Ordu'yu geri çekilmeye zorlamaya devam ettiler. Hemen hemen General Konovalov'un 2. kol ordusuyla aynı zamanda bir başka kuvvet daha Kletskaya bölgesinde bulunan 1. Don kol ordusu da Don'u geçmişti. 9. Kızıl Ordu'nun sol cenah tümenleri kuşatılma tehlikesiyle yüz yüze kalınca Güneydoğu cephesi kumandanı da bu birliklere İkorets Nehri ağzından Kumilinskaya'ya kadar uzanan hatta çekilmelerini emretti. Ama 9. Ordu bu hattı da tutamadı. Genel seferberlikte rastgele kurulan birçok kazak bölüğü Don'un sağ yakasından öbür yakaya geçtiler. 2. Don kol ordusunun düzenli birliklerine katılıp kızıl kuvvetlerini kuzeye sürmeye devam ettiler. 29 Ekim'de beyazlar Filonovno ve Povorino istasyonlarını ve Novokopersk şehrini ele geçirmişlerdi. Ne ki Don ordusunun Ekim içindeki başarıları büyük olmasına büyüktü ya, kazaklar ilkbaharda ilin kuzey hudutlarına doğru başarılı ilerlemeleri sırasında maneviyatlarını yücelten güven duygusundan bu sefer yoksundular. Cephe adamlarının çoğu bunun geçici bir başarı olduğunu, kışa kadar ancak tutunabileceklerini biliyorlardı. Güney cephesinde durum ansızın değişti. Gönüllü ordunun Orel Kromi cephesinde bir genel çarpışmada yenilmesi ve Budyeni'nin süvarilerinin Boronez kesiminde elde ettikleri parlak başarılar mücadelenin nasıl bir sona varacağını belli etmişti. Kasım ayında gönüllü ordu geri çekilerek Don ordusunun sol kanadını açtı. Böylelikle onu da geri çekilmeye zorladı. 24. Ailesiyle birlikte küçük Latişev köyünde 2,5 hafta sağ salim oturdu Panteleimon. Kızılların Don'dan geri çekildiklerini duyar duymaz dönüş hazırlığına başladı. Tatarsk'a 5 kilometre kala yolda yüzünde kararlı bir ifadeyle arabadan indi. "Yeter artık be," dedi. "Nedir bu tıngır mıngır? Bu kahrolasıca ineklerle koşturamıyor insan. Ne bok yemeye aldık bunları yanımıza bilmem ki. Dunya durdur şu öküzleri. İnekleri arabaya bağla. Ben önden gidiyorum. Belki çoktan yandı kül oldu evimiz. Biz burada..." Pek sabırsızdı. Bir acele çocukları kendi arabasından Dunya'nın arabasına aktardı. Bütün fazla yükü de oraya yığdı. Hafifleyen arabasıyla engebeli yolda tangır tangır koşturmaya başladı. İlk kilometrenin sonunda kısrak kan ter içinde kalmıştı. Sahibi hiç böylesine acımadan sürmediydi onu. Kamçıyı elinden bir an bırakmıyor, basıyordu kırbacı, basıyordu. "Hayvanı öldüreceksin, ne biçim sürüyorsun öyle deliler gibi, ne var?" diye haykırdı İlinişka arabanın kenarına tutunarak. Oradan oraya sarsılıp atıldıkça kaşlarını çatıyordu. Hayvanın gelip mezarımda ağlayacağı mı var? Deh şeytan, terledin ha? Daha terletirim ben seni. Belki evimizden kala kala bir iki kütük kalmıştır, diyordu Pantelimon dişlerinin arasından. Korktuğu başına gelmedi. Evi yıkılmamıştı. Ama hemen bütün pencereleri kırılmış, kapılar menteşelerinden çıkmış, duvarlar kurşundan delik deşik olmuştu. Avluda ne yana baksan bir yıkıklık, bir döküklük. Ahırın bir köşesini bir mermi sıyırıp götürmüş. Bir ikinci mermi duvarın yanında sığ bir çukur açmış, duvarın çevresini paralamış, kuyunun çıkrık tahtasını ikiye biçmiş. Pantelimon'un fellik fellik kaçtığı savaş gelmiş evini bulmuştu. Sonra da getirdiği yıkıntının korkunç izlerini ardında bırakıp çekmiş gitmişti. Ne ki Tatars'ta konaklanan Koper kazaklarının yaptıkları da ondan beterdi. Ağılda çitleri yıkıp adam boyu siperler kazan onlar, tembelliklerinden ambarın duvarlarından birini yıkıp kirişlerini siperlere payanda yapan onlar, taş duvarın taşlarını söküp makineliğe mazgal deliği açan, yarım tınaz samanı harcayıp hayvanlarına bol yem veren, çitleri yakan onlar. Bahçe mutfağının ocağını yıkan yine onlar. Evi dış yapıları gözden geçiren Pantelimon başını ellerinin arasına aldı. Bu kere her zamanki gibi zararlarını azımsamadı nedense. Allah kahretsin, buna da bir şey değil diyemezdi ya. Koskoca zahiri ambarı başkaydı, bir palto başka. Kolay mı yapması, az para mı? Sanki burada hiç ambar olmamış dedi İliniçka içini çekip. Pek bir şey de dedi Pantelimon çabucak ama cümlesini bitirmeden elini salladı. Döven yerine gitti. Kurşunlardan, şarapnellerden çopur yüze dönmüş duvarların hali perişandı. Rüzgar odaların içinden vınlayarak geçiyordu. Masaların, kerevetlerin üstü bir parmak tozdu. Her şeyi derleyip toparlamak, yoluna koymak çok zaman alacaktı. Hemen ertesi gün Pantelimon atına atlayıp Vyshanska'ya gitti. Az uğraştıktan sonra orada tanıdığı hekimden ayağındaki arızadan dolayı Kazak Pantelimon Prokofievich'in yürüyemediğini, bakıma muhtaç olduğunu belirten bir belge aldı. Belgeyi atamana gösterdi. Bir daha da cepheye gönderilmedi. Ondan sonra ne zaman köy odasına gitse, daha da inandırıcı olsun diye bir sopaya dayanır, kah bir ayağı, kah öbür ayağı üzerinde topallardı. Tatars'ta hayat hiç o seferki eve dönüş kadar patırtılı gürültülü geçmemişti. Köylü bir avludan çıkıp öbürüne giriyor, Koper kazaklarının dört bir yana dağıtıp saçtığı eşyalarını bulup çıkarıyordu. Başını alıp gitmiş davarın peşinden bozkıra açıldılar, yarlara girip çıktılar. Tatarsk'ın topa tutulduğu ilk gün köyün yukarı ucundan 300 koyunluk bir sürü kayıplara karışmıştı. Çobanın dediği mermilerden biri gelmiş gelmiş de tam sürünün önünde patlamıştı. Koyunlar kalın kuyruklarını sallaya sallaya bozkıra kaçışmış yok olmuşlardı. Köylü döndükten bir hafta sonra 40 kilometre ötede bulundular. Bulundular ama geri getirilip de herkes kendininkini seçip alınca sürünün yarısının el koyunu olduğu ortaya çıktı. Kulaklarında kimsenin tanımadığı bir işaret vardı. 50'den fazla Tatars koyunu kayıplara karışmıştı. Bogatiryovların dikiş makinesi Melekovların bahçesinde bulundu. Pantelimon'un ambarının teneke damı da Anikuşka'nın döven yerinden çıktı. Bütün komşu köylerde durum aynıydı. Uzun bir zaman Don bölgesi köylüleri yakından uzaktan Tatarsk'a geldiler. Uzun bir zaman bir al inek gördünüz mü hiç? Alnında kere olan bir inek, sol boynuzu kırık, bir yaşında bir boğa, sıçan rengi, kazara sizin köye gelmiş olmasın gibi sorular birbirini izledi. Şüphesiz bir değil, birden fazla yaşını doldurmuş dana Kazak bölüklerinin karavanalarında, sahra mutfaklarında haşlanmış yenmişti. Yine de umut fakirin ekmeği, sahipleri bozkırı dere tepe düz açtılar. Bütün kaybettiklerini yeniden bulamayacaklarına, iyice akılları yatana kadar nice kara sular indi ayaklarına. Orada hizmetinden kurtulan Pantelimon hemen işe koyuldu. Dış yapılara, çitlere filan bir çeki düzen verdi. Döven yerinde daha hala dövülmemiş yığınla ekin vardı. Obur sıçanlar cirit atıyordu ekinin içinde. Yine de ihtiyar dövene hiç el sürmedi. Çiftliğin çiti yokken, ambarı yokken, bir şey utanç verici bir düzensizlik içerisindeyken nasıl yapsın? Zaten sonbaharda birlikte iyi havalar da birbirini kovalıyordu. Harmanı aceleye getirmeden de olurdu. Dunya'ya İliniçka evi yeniden sıvayıp badanaladılar. Çitin az buçuk yerine konulmasında daha başka işlerde Panteleimon'a yardımcı oldular. Bir yerden biraz cam bulup pencerelerin camını yenilediler. Yazlık mutfağı kuyuyu temizlediler. İhtiyar kuyunun dibine indi. Orada üşüttü. Bir hafta terli gömleğiyle öksüre aksıra dolaştı ortalarda. Sonra bir oturuşta iki şişe kaçak vodka içti. Sıcacık ocağın üstünde oturdu da azıcık sanki sihirli eller aldılar götürdüler hastalığını. Gregor'dan hala bir haber çıkmıyordu. Ancak Ekim'in sonunda Panteleimon o da kazara iyi olduğunu, Voronez ilinde bir yerlerde alayında olduğunu öğrendi. Köyden geçen Gregor'un alayından bir yaralı erden aldı haberi. Pek neşelendi. Sevincinden ilaç niyetine kullandığı kırmızı biberle çekilmiş son vodka şişesini de içti bitirdi. Bütün gün gevezeliği üstündeydi. Genç horozlar gibi mağrur. Yolda kime rast gelse haberin var mı diyordu. Bizim Gregor Voronez'i zapt etmiş. Bir söylenti geldi kulağımıza. Rütbe almış. Şimdi yine bir tümene kumanda ediyormuş. Yahut belki de bir kolor duymuş galiba. Nerede onun gibi asker? Sen de bilirsin. Yalan da olsa söylemeden edemiyordu. Sevincini de illa paylaşacaklar, illa böbürlenecek. Senin oğlun yaman bir kahraman diyordu köylüler ona. Panteleimon mutlu, göz kırpıyordu. Tabii kahraman, kimin oğlu? Ben de gençliğimde, yani övünmek için demiyorum, ondan aşağı kalmazdım. Şu bacağım olmasa bugün de aşağı kalmam ya. Belki bir tümen olmaz ama bal gibi idare ederim bir bölüğü. Cephede bizim gibi ihtiyarlardan biraz daha olsaydı şimdiye çoktan Moskova'yı almıştık. Ama şimdi bekle dur, şu köylülerin hakkından gelemiyoruz bir türlü yahu. O gün Panteleimon'un son konuştuğu adam yaşlı Besklebnov oldu. Melekovların avlusu önünden geçerken Panteleimon onu durdurmadan edemedi. Hey dursana biraz Filip Ageviç diye seslendi. Nasılsın? Gel bir dakikada bir çift söz edelim. Besklebnov yaklaşıp Panteleimon'u selamladı. Benim Grishka'nın yaptıklarından haberin var mı? Sordu Panteleimon. Ne var? Ne yapmış ki? Bir tümenin başına geçirmişler onu. Öyle bir canavara kumanda ediyor işte şimdi. Tümen mi? Tümen ya. Deme. Diyorum ne var? Öyle her önlerine gelene tümen emanet ederler mi sanki ha? Tabii etmezler. Panteleimon şöyle yukarıdan bir baktı dostuna. Pek hoşuna gidiyordu bu konuşma. Devam etti. Benim oğluma herkes hayran. Bir sandık dolusu haçı var. Ha ne diyorsun buna ha? Kaç kere yaralandı, mermi şoku geçirdi. Başkası olaydı, şimdiye çoktan öldüydü. Ama onun için bir şey değil. Ördek sırtı nasıl su tutmaz öyle işte. Yok yok, don topraklarında gerçek kazaklar daha hepten ölüp gitmediler. Doğrusu bu ya.